5. ünite, memur statüsü 3, yükselme, değerlendirme, maaş, sosyal haklar, yardımlar ve yetiştirilme, 97 Devlet Memurları Kanunu'na göre kademe, derece içinde, görevin önemi ya da sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir. Madde 64, memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için, bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması koşulları aranır. Devlet Memurları Kanunu'na göre, memurun derece yükselmesinin 3 koşulu vardır. Madde 68 va. Buna göre, üst derecelerden boş bir kadronun bulunması, memurun derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3 kademesinde 1 yıl bulunması ve kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş olması şarttır. 2. 1. ve 2. dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300'den az olanlar için en az 10 yıl, 3. 3. ve 4. dereceli kadrolar için en az 8 yıl. Bu sürelerin hesabında, devlet teşkilatı içerisinde ve dışarında geçen sürelerin unvana göre tamamı ya da belirli bir oranı dikkate alınır. Buna göre, devlet teşkilatı içerisinde işlen çalışılan süreler ile yasama organı üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dahil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı hesaba katılır. Ancak, yüksek öğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin, başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için 6 yılı geçmemek üzere 4'te 3'ü dikkate alınır. Yukarıda belirttiğimiz gibi, bu sürelerin hesabında üst sınırın bulunmaması, memurluk kariyerini zedeleyicidir. Olağan dışı yükselen memurların atandıkları kadro aylıkları, başka görevlere atanma halinde kazanılmış hak sayılmaz. Bu biçimde atanan memurlar, atandıkları kadronun aylık, ek gösterge dahil ve diğer haklarından yararlanırlar. Bu suretle üst dereceye atananların, bu kadrolarda geçirdikleri her yıl kademe ilerlemesi ve her 3 yıl derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak ve emeklilik kesinlikle esas aylık derecelerinin yükselmesinde göz önüne alınır. Hiyerarşik yükselme memurların hiyerarşik yükselmesi, memurların görev, yetki ve haklarında doğrudan artışa yol açmaktadır. Memurların hiyerarşik yükselmesi, 1999 yılından bu yana, iki farklı biçimde yapılmaktadır. Buna göre, şube müdürü, müdür ve daha aşağı görevlere sınav esası ile şube müdüründen daha üstü görevleri atamaya yetkili amirin takdiri esası ile yükselme yapılmaktadır. Bunlardan, birincisini sınav esaslı hiyerarşik yükselme, ikincisini ise takdir esaslı hiyerarşik yükselme olarak nitelendirebiliriz. Sınav esaslı hiyerarşik yükselme, sınav esaslı hiyerarşik yükselme, 1999 yılında kabul edilen kamu kurum ve kuruluşlarında görevde yükselme ve unvan değişikliği esaslarına dair genel yönetmelik ile düzenlenmiştir. Yönetmelik, ön eleme, hizmet içi eğitim sınav esaslı bir yükselme rejimi getirmiştir. Bu yükselme rejimi, orta düzey yöneticilikler için özünde rasyonel ve liyakate dayalı bir rejim getirmiştir. Ancak belirtmek gerekir ki, devlet memurları kanununda yönetmeliğin herhangi bir kanuni dayanağı bulunmamaktadır. Bu çerçevede, kamu personel hukuku açısından yasal dayanağı olmayan bir uygulamadır. Yasanın ilk biçiminde ise derece yükselmesi için yeterlik yarışma sınavı esası yer almakla birlikte MÜLGA madde 68 yumuşak GB önce uygulama yönetmelikleri çıkarılmamış, daha sonra da sınava ilişkin ilgili hükümler kaldırılmıştır. Görevde yükselme uygulaması, genel olarak bütün devlet teşkilatı içerisindeki şube müdürü, müdür ve 6 kadrolarını kapsar. Ayrıca, kamu iktisadi teşebbüslerindeki şube müdürü ve 6 sözleşmeli pozisyonlarda kapsam içerisindedir. Uygulamanın ne istisnaları ise şunlardır. 1. İstisnai memurluklar. 2. Mülki idare amirliği ve emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolar. 98. Kamu personel hukuku memurların hiyerarşik yükselmesi, memurların görev, yetki ve haklarında doğrudan artışa yol açmaktadır. Memurların hiyerarşik yükselmesi, 1999 yılından bu yana, iki farklı biçimde yapılmaktadır. Buna göre, şube müdürü, müdür ve daha aşağı görevlere sınav esası ile şube müdürünün daha üstü görevleri atamaya yetkili amirin takdiri esası ile yükselme yapılmaktadır. Bunlardan, birincisini sınav esaslı hiyerarşik yükselme, ikincisini ise takdir esaslı hiyerarşik yükselme olarak nitelendirebiliriz. 3. Yardımcılık ya da stajyerlik dönemi sonunda öngörülen yeterlilik sınavı veya tez aşamalarında başarılı olduktan sonra atanabilecek görevler. 4. Dışişleri Bakanlığı uzmanlıkları. 5. Anayasa Mahkemesi Başkanlığına ait devlet memurları kanununa tabi kadrolar, Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve Yardımcısı kadroları ile Diyanet İşleri Bakanlığı'nda protokol işlerini yürütmekle görevli şube müdürü kadrosu. 6. Doktora öğrenimini bitiren personelden atanılacak görev için aranan ve toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevler. 7. Baş müdür, işletme, müessese, fabrika, kombina ve meydan müdürlüklerine, taşra teşkilatı bölge ve il müdürü ile doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşlarının müdür kadroları ve bunların yardımcılıkları. Sınav esaslı hiyerarşik yükselme süreci ana hatlarıyla şöyledir. Öncelikle belirli eğitim ve hizmet süresine sahip memurlar, hizmet içi eğitime alınırlar ve daha sonra bu eğitime dayalı sınavda başarılı olan memurlar ilgili kadroya atanırlar. İlk olarak, eğitim düzeyi müdür ve benzer kadrolar için 4 yıllık yüksek öğrenim, şef ve benzer kadrolar için en az 2 yıllık yüksek öğrenim, memur ve benzer kadrolar için en az orta öğrenim aranır. İkinci olarak başvuru için memurun belirli kadrolarda ya da ilgili kurumda belirli süre ile çalışmış olması koşulu vardır. Üçüncü olarak, disiplin başvuru koşulları arasında yer alabilir. Dördüncü olarak, memur, belirli konuları içeren ve en az 75 saatlik bir hizmet içi eğitime tabi tutulur. Beşinci olarak, görevde yükselmeye tabi kadro için başvuru sayısı duyurulan kadro pozisyonunun 3 katını geçerse belirli kriterlere göre eleme yapılır ve sayı 3 kata indirilir. Altıncı olarak, görevde yükselme eğitimini tamamlayan memurlar, belirli kurumlar tarafından yapılan yazılı sınava girerler ve sınavda başarılı olan memur, atamaya yetkili amir tarafından atanır. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevde yükselme ve unvan değişikliği esaslarına dair genel yönetmelik ile yazılı olarak yapılacak görevde yükselme sınavını yapabilecek kurumlar belirlenmiştir. Görevde yükselme yazılı sınavını yapabilecek kurumlar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, ÖSYM, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, TODAİE ve Yüksek Öğretim Kurumlarıdır. Yönetmelikle görevde yükselme eğitiminin konuları açıkça sayılmıştır. Buna göre, görevde yükselme eğitiminin konuları şunlardır. 1. TC, Anayasası. 2. Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik. 3. Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat. 4. Devlet memurları kanunu ve ilgili mevzuat -399 sayılı kanun hükmünde kararname ve ilgili mevzuat. 5. Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar. 6. Halkla ilişkiler. 7. Etik davranış ilkeleri. 8. Toplam eğitimin en az %60'ını oluşturmak üzere kurumlarca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular. 1999 yılında yapılan değişiklik ile orta düzey yöneticilik kademelerine sınav esaslı hiyerarşik yükselme rejiminin kabul edilmesi temelde hangi toplumsal yönetsel gerekçeye dayanır? Sizce bu uygulamanın toplumsal yönetsel sonuçları nedir? 5. Ünite, memur statüsü 3, yükselme, değerlendirme, maaş, sosyal haklar, yardımlar ve yetiştirilme. 99. Görevde yükselme yazılı sınavını yapabilecek kurumlar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, ÖSYM, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, TODAİE ve Yüksek Öğretim Kurumlarıdır. Görevde yükselme eğitiminin konuları şunlardır. 1. TC, Anayasası 2. Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik 3. Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat 4. Devlet memurları kanunu ve ilgili mevzuat -399 sayılı kanun hükmünde kararname ve ilgili mevzuat 5. Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar 6. Halkla ilişkiler 7. Etik davranış ilkeleri 8. Toplam eğitimin en az %60'ını oluşturmak üzere kurumlarca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular. Bir takdir esaslı hiyerarşik yükselme Türk memurluk rejiminde sınav esaslı hiyerarşik atama dışında kalan ve şube müdürü müdür üzerindeki görevlere takdir esaslı olarak atama yapılır. Memurların takdir esaslı hiyerarşik yükselmesi 1981 tarihli ve 2451 sayılı bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarda atama usulüne ilişkin kanun ile düzenlenmiştir. Yasa, bakanlıklar ve bağlı kuruluşlardaki atama esaslarını hüküm altına alır. Jandarma Genel Komutanlığı dahil Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ile kendi özel kanunlarındaki atama esasları bulunan diğer kamu kuruluşları yasanın kapsamı dışındadır. Yasanın kapsamındaki görevler ikiye ayrılmıştır. Birinci kısımda yer alanlar, Bakanlar Kurulu kararı ile ikinci kısımda yer alanlar ise müşterek kararname ile atanırlar. Bu müşterek kararnamede, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve ilgili bakanın imzası bulunur. Ancak Dışişleri Bakanlığı dışındaki bakanlıkların yurt dışı daimi görevlerine ait müşterek kararnamelerde ilgili bakanla birlikte Dışişleri Bakanı'nın da imzası bulunur. Müşterek kararname, Bakanlar Kurulu'nun birden fazla siyasal parti tarafından oluşturulması halinde, Başbakan'dan başka mecliste en çok üyesi olan diğer iktidar partisine mensup Başbakan Yardımcısı tarafından da imzalanır. 100 kamu personel hukuku Türk memurluk rejiminde sınav esaslı hiyerarşik atama dışında kalan ve şube müdürü müdür üzerindeki görevlere takdir esaslı olarak atama yapılır. Memurların takdir esaslı hiyerarşik yükselmesi, 1981 tarihli ve 2451 sayılı bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarda atama usulüne ilişkin kanun ile düzenlenmiştir. Bakanlar Kurulu kararı ve müşterek kararname ile atanacak görevler. Bakanlar Kurulu kararı ile atanacak görevler: valiler, büyükelçiler, daimi temsilciler, daimi delegeler, Diyanet İşleri Başkanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri, Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı. Müşterek kararname ile atanacak görevler: bakan yardımcıları, Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı dahil, Müsteşar ve Yardımcıları, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri ve Yardımcıları dahil, Genel Müdür ve Yardımcıları, Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Genel Sekreteri ve Yardımcısı, Hazine Genel Müdürü ve Milletler Arası İktisadi İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ve Yardımcısı, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanı ve Yardımcısı dahil, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurul üyeleri ve Genel Sekreteri, Vakışar Genel Müdürlüğü İdare Meclis Başkan ve üyeleri, Gelir İdaresi Başkanı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcıları, Gelir İdaresi Daire Başkanları ve Vergi Dairesi Başkanları, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı ve Başkan Yardımcıları, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı ve Başkan Yardımcıları, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı ve Başkan Yardımcıları, Devlet Personel Başkanı, Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreteri, Bakanlıklardaki Kurul Başkanları ve Üyeleri, Strateji Geliştirme Başkanları, Bakanlıkların Rehberlik ve Teftiş, Rehberlik ve Denetim, Denetim Hizmetleri Başkanları, Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcıları, Bakanlık Müfettişleri, Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri ve Bankalar Yeminli Murakıpları dahil ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri, Bakanlık Müşavirleri, Milli Savunma Bakanlığı Bakanlık Müşavirleri dahil, 1. Hukuk Müşaviri, Bakanlık Daire Başkanları, İl İdare Şube Başkanları, Bölge Müdürleri ve Baş Müdürler, Vali Muavini, Kaymakam, İl Hukuk İşleri Müdürü, Polis Akademisi Başkanı, İl Emniyet Müdürü. Memurların değerlendirme rejimi Türk memurluk rejiminde Osmanlı'dan itibaren bir sicil değerlendirme sistemi var olmuştur. 2011 yılına kadar memurlar değişik sicil sistemleri ile değerlendirilmiştir. 2011 yılında Devlet Memurları Kanunu'nda yapılan değişiklik ile memur sicil değerlendirme rejimi kaldırılmıştır. Günümüzde Devlet Memurları Kanunu'nda herhangi bir memur değerlendirme rejimi yer almamaktadır. Memurların kurum içerisindeki kayıtları, personel bilgi sistemi ve özlük dosyası aracılığı ile tutulur. Memurlar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınarak kurumlarınca tutulacak personel bilgi sistemine kaydolurlar. Her memur için bir özlük dosyası tutulur. Özlük dosyasına, memurun mesleki bilgileri, mal bildirimleri, varsa inceleme, soruşturma, denetim raporları, disiplin cezaları ile ödül ve başarı belgesi verilmesine ilişkin bilgi ve belgeler konulur. Memurların başarı, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında ya da hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde, hizmet gerekleri yanında özlük dosyaları göz önünde bulundurulur. Özlük dosyalarının tutulma esasları ile özlük dosyalarında yer alacak belgelere ilişkin usul ve esaslar Devlet Personel Başkanlığı'nca belirlenir. Diğer yandan, bütün kamu görevlilerine ait bilgiler, Devlet Personel Başkanlığı tarafından kamu personeli bilgi sistemi aracılığı ile tutulur. Devlet Memurları Kanunu'nda başarılı memurların ödüllendirilmesi uygulaması yer almaktadır. Madde 122. Buna göre, görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında ya da sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara başarı belgesi verilebilir. 3 defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir. Başarı belgesini verebilecek makamlar, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamdır. Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görünmesi halinde ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru aylığının %200'üne kadar ödül verilebilir. bir mali yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun 10%'undan, Gümrük Müsteşarlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kadroları için 20%'inden fazla olamaz. Ayrıca, yıl içerisinde ödüllendirilen personel sayısı, kurumlarınca izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilir. Devlet Memurları Kanunu'nun başarılı memurların ödüllendirilmesi esaslarını düzenleyen 122. maddesinin son fıkrasında yer alan, kamu kurum ve kuruluşları yürütmekte oldukları hizmetlerin özelliklerini göz önünde bulundurarak memurlarının başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere, Devlet Personel Başkanlığı'nın uygun görüşü alınmak kaydıyla değerlendirme ölçütleri belirleyebilir hükmü açıklanmaya muhtaçtır. 122. maddenin son fıkrası hükmü uyarınca belirlenecek değerlendirme ölçütlerinin, ancak, başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül için maddenin ilk 3 fıkrası kapsamındaki çerçevede yapılacak değerlendirmelere esas olmak üzere söz konusu alt düzenlemeyi yapacak kamu kurum ve kuruluşlarının yürütmekte oldukları hizmetlerin özellikleri göz önünde bulundurularak hazırlanacak ölçütler olabilecektir. Yoksa yasada sicil değerlendirmesine ilişkin kaldırılan 5. Ünite, memur statüsü 3, yükselme, değerlendirme, maaş, sosyal haklar, yardımlar ve yetiştirilme. 101. Günümüzde, Devlet Memurları Kanunu'nda herhangi bir memur değerlendirme rejimi yer almamaktadır. Devlet Memurları Kanunu'nda sicil değerlendirmesine ilişkin kaldırılan hükümleri yerine, performans sistemine geçildiği sonucuna varılabilecek bir hüküm bulunmamaktadır. Hükümlerinin yerine, performans sistemine geçildiği sonucuna varılabilecek bir hüküm bulunmamaktadır. Hazırlanacak değerlendirme ölçütlerinin 122. madde metni çerçevesinde ödül sistemi ile sınırlı tutulması gerekmektedir. Uygulamanın maaş, atama ya da disiplin gibi konulara ilişkin olacak biçimde yasal çerçevenin genişletilmesi, yasanın çizdiği çerçeveye ve 1982 Anayasası'nın 128. maddesinde düzenlenen memurların bütün özlük işlerinin yasa ile düzenlenmesi ilkesine aykırılık teşkil edecektir. Memurların maaş rejimi maaş, memur için hem yaşamının yegane kaynağı hem de bir haktır. Memurların maaş rejimini açıklamak için ilk önce maaş kavramı üzerinde durulacaktır. Daha sonra Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde memur maaş rejiminin unsurları ve maaşın öğeleri açıklanacak. Son olarak Türkiye'de memur maaşlarının somut tarihsel ve günümüzdeki durumu üzerinde durulacaktır. Maaş kavramı Devlet Memurları Kanunu maaş kavramı yerine aylık kavramını benimsemiştir. Bu çerçevede yasa, maaşı, aylığı, memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibarıyla ödenen para olarak tanımlamıştır. Maaş ve ücret kavramları, ilgili literatürde ve günlük dilde birbirinin yerine kimi zaman bilinçli olarak kimi zaman da bilmeden kullanılmaktadır. Ancak her iki kavram birbirinin yerine kullanılmayacak kadar farklı niteliktedir. Her iki kavram arasındaki esas fark, ücretin birinci bölüşüm ilişkilerinde, maaşın ise ikinci bölüşüm ilişkilerinde ortaya çıkmasından kaynaklanır. Bunun sonucu olarak, maaş ilişkisi devlet memur arasında, ücret ilişkisi ise işçi-işveren arasında kurulur. Maaş bir kamu hukuku, ücret ise özel hukuk ilişkisi niteliği taşır. Maaş görevin başında peşin olarak, ücret işin bitirilmesini müteakip ödenir. Devlet Memurları Kanunu, memurun maaş, aylık, buna karşın sözleşmeli personelin ücret, diğer yandan geçici personel ve işçinin ise gündelik karşılığı çalışacağını hüküm altına almıştır. Madde 147 A, B, C, maaşın anayasal ilkeleri 1982 Anayasası'nın memurlar ve diğer kamu görevlilerinin maaş ve diğer ödeneklerine ilişkin anayasal ilkeleri bulunmaktadır. 128. maddenin 2. fıkrasında yasa ile düzenlenecek alanlar arasında memurlar ve diğer kamu görevlilerinin aylık ve ödenekleri sayılmıştır. Bu doğrultuda memurlar ve diğer kamu görevlilerinin maaşları yanında her türlü ödenekleri yalnızca yasa ile düzenlenebilir. Ancak aynı fıkranın son cümlesinde mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır hükmü ile toplu sözleşme ile maaş ve diğer ödeneklerin miktarının belirlenebilmesi esası kabul edilmiştir. Anayasa Mahkemesi, maaşların ve diğer ödeneklerin yasa ile belirlenmesi konusunu değişik defalar kendi önüne gelen davalar bağlamında yorumlamıştır. Anayasa Mahkemesi, maaş ve diğer ödeneklerin yasa ile düzenleme dışında idari düzenleyici işlemlerle düzenlenmesi ve bunun yanında memurun maaş ve diğer ödeneklerin miktarının amirin takdirine göre belirlenmesini açıkça anayasaya aykırı bulmuştur. Performansa dayalı maaş, performans primi gibi memurların maaş ve ödeneklerini amirin performans değerlendirmesi çerçevesinde takdirine bırakan uygula 102 kamu personel hukuku maaş ve ücret kavramları, ilgili literatürde ve günlük dilde birbirinin yerine kimi zaman bilinçli olarak kimi zaman da bilmeden kullanılmaktadır. Ancak her iki kavram birbirinin yerine kullanılmayacak kadar farklı niteliktedir. Her iki kavram arasındaki esas fark, ücretin birinci bölüşüm ilişkilerinde, maaşın ise ikinci bölüşüm ilişkilerinde ortaya çıkmasından kaynaklanır. Malar, anayasanın 128. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan aylık ve ödeneklerinin yasa ile düzenlemesi kuralına aykırıdır. Maaş ve ödeneklerin yasa ile düzenlemesi kuralı, miktarın bütünüyle yasa koyucu tarafından objektif temelli belirlenmesi, idarenin takdirinin olmaması anlamına gelmektedir. Maaş ve ödeneklerin yasa ile belirlenmesi, yasanın niteliği olan genellik, soyutluk ve gayri şahsiliğin bu ödemelerin öz niteliği olmasını zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla, maaş ve ödenek rejimi, genel, soyut ve gayri şahsi olmalıdır. Memurun yegane yaşam kaynağı olan maaşının idarenin, amirinin takdirine bırakılması devlet düzenine ve hukuk devleti ilkesine sarsıcı bir etki yaratmaktadır. Amirin takdirine, performans değerlendirmesine dayalı maaş ve ödenek düzeni ise bu durumun tersine, özel ve kişisel olmaktadır. Diğer yandan, bu uygulamada memurun statü güvencesinin en önemli unsurlarından olan yaşam kaynağını, maaşını, amirin takdirine bırakmaktadır. Hatırlamak gerekir ki, devlet memurları kanununda memurların genel hakları arasında hizmette kalma güvencesi yanında, maaş güvencesi de madde 18 verilmiştir. Buna göre memurun maaşı, yasada belirtilen durumlar dışında elinden alınamaz. Yani amirin takdiri ile memurun maaşı azalamaz artamaz, miktarı amir tarafından belirlenemez. Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin maaş ve ödeneklerinin yasa ile düzenlenmesi kuralı, Anayasa Mahkemesi'nin değişik kararlarında tartışılmıştır. Yüksek Mahkeme, 1988 yılında Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na ilişkin kararında sağlık personeline ödenecek primlerin ödenme yöntem ve ilkelerinin bir yasa ile saptanması gerekirken Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın düzenlenmesine bırakılmasını yasama yetkisinin devre niteliğinde Anayasa Mahkemesi kararı 1988 yumuşak G8 görmüştür. Aynı biçimde, Yüksek Mahkeme 1995 yılında Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri hakkında kanunun kimi maddelerinin iptali istemiyle görülen bir başka davada, ödemelerin Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmesini yine Anayasa'nın 2, 7. ve 128. maddelerine aykırı görmüştür. Buna göre, y. asayla düzenlenmesi gereken konuları Bakanlar Kurulu'nun yönetsel düzenlemesine bırakmak, sözleşme usul ve esaslarının yanı sıra ücret miktarının ve her çeşit ödemelerin de bu yolla saptanmasına olur vermek, Anayasa'nın hem 128. maddesine hem de yasama yetkisinin devre niteliğinde görüldüğünden 7. maddesine aykırıdır. Anayasa'nın 7. ve 128. maddelerine aykırı olan bu kural, aynı zamanda hukuk devleti ilkesinin belirlendiği 2. maddesine de aykırıdır. Anayasa Mahkemesi kararı, 1995 yumuşak G63. Anayasa Mahkemesi, bir başka temel içtihadında, memurun maaşının yasa yerine amirin takdiri ile belirlenmesi karşısında her şeyi göze almasının devleti sarsıcı etki yapacağına işaret etmiş ve aynı zamanda performans değerlendirmesinin amirin subjektif takdiri olduğunun da altını çizmiştir. Yönetimin objektif kurallara dayanmayan göreceli takdiriyle başarılı, başarısız sayılan, yıllık çalışma süresi böylece uzatılan, işe dönüştürülen görevden yönetimin istediği zaman çıkanları, çalışanlara şimdiye kadar tanınmış birçok haktan yoksun bırakılan, etkin bir yargı denetimi dışında tutulan yönetime tam anlamıyla bağımlı kılınan personelin görevde kalmak ve ücretini artırmak için her şeyi göze alması, her baskıya katlanması, hukuk, anayasa ve yasa dışı durumlar ve tutumlar içinde bulunması, bu nedenlerle kimi sakıncalı oluşumların devlet yapısını sarsacak boyutlara varması kaçınılmazdır. Anayasa Mahkemesi kararı, 1988 yumuşak G55-5, ünite, memur statüsü 3, yükselme, değerlendirme, maaş, sosyal haklar, yardımlar ve yetiştirilme, 103, devlet memurları kanununda memurların genel hakları arasında hizmette kalma güvencesi yanında, maaş güvencesi de madde 18 verilmiştir. Buna göre memurun maaşı, yasada belirtilen durumlar dışında elinden alınamaz. Yani amirin takdiri ile memurun maaşı azalamaz artamaz, miktarı amir tarafından belirlenemez. Anayasa Mahkemesi, 1995 yılında Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri hakkında kanunun kimi maddelerinin iptali istemiyle görülen davada, ödemelerin Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmesini yine Anayasa'nın 2, 7. ve 128 maddelerine aykırı görmüştür. Buna göre, y. asayla düzenlenmesi gereken konuları Bakanlar Kurulu'nun yönetsel düzenlemesine bırakmak, sözleşme usul ve esaslarının yanı sıra ücret miktarının ve her çeşit ödemelerin de bu yolla saptanmasına olur vermek, Anayasa'nın hem 128. maddesine hem de yasama yetkisinin devre niteliğinde görüldüğünden 7. maddesine aykırıdır. Anayasa'nın 7. ve 128. maddelerine aykırı olan bu kural, aynı zamanda hukuk devleti ilkesinin belirlendiği ikinci maddesine de aykırıdır. Anayasa Mahkemesi kararı 1995 yumuşak G 63. Genel olarak belirtmek gerekirse anayasaya göre, memurların maaş ve her türlü ödemelerinin miktar ve usulünün yasa ile belirlenmesi gereklidir. Diğer yandan, amirin, memurun maaş ve her türlü ödemesinin miktarını takdir etmesi ya da belirli bir ödemenin belirli alt ve üst limitler içerisinde kriterlere dayansa da memura göre miktarını değerlendirip belirlemesi anayasa açıkça aykırıdır. Bu çerçevede, amirin, memurun performansını değerlendirip buna göre memurun maaşının ödenmesi ya da herhangi mali hakkını ödenip ödenmemesinin amirin performans değerlendirmesine bağlı kılınması açıkça anayasanın hukuk devleti ilkesine ve 128. maddesine aykırılık taşımaktadır. Maaşın unsurları devlet memurları kanununda düzenlenen maaş rejimi, yasanın kapsamı içerisindeki memurlara uygulanmaktadır. Bu çerçevede, yasanın kapsamı dışındaki, statü hukukuna bağlı istihdam edilen diğer kamu görevlilerinin ileriki ünitede inceleyeceğimiz gibi farklı maaş rejimleri bulunduğu gibi, akti olarak istihdam edilen sözleşmeli personel, geçici personel ve işçilerin de ücret rejimleri farklıdır. Memur maaş rejiminde maaş, birden çok unsurdan oluşmaktadır. Buna göre memur maaşının unsurları, aylık, gösterge aylığı, taban aylık, kıdem aylığı, ek gösterge, yan ödemeler ve sosyal nitelikli ödemelerdir. Belirtmek gerekir ki, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin maaş rejimi, 1980'lerden itibaren son derece karmaşık bir hal almıştır. Aşağıda inceleyeceğimiz unsurlar, en genel nitelikli olanlardır. Bu unsurlar dışında, belirli memur hizmet sınıflarına ya da kurumlara özgü maaş unsurları da bulunmaktadır. Aylık, gösterge aylığı, taban aylık, kıdem aylığı, devlet memurları kanununa göre, memurun aylık gösterge tablosunda bulunduğu derece ve kademesine isabet eden gösterge rakamının, genel bütçe kanununda o yıl için tespit edilen katsayı ile çarpılması sonunda bulunacak miktar memurun gösterge aylığını oluşturur. Aylık gösterge tablosu, memurun eğitim ve kıdemini temel alır ve tabloda görüleceği gibi 15 derece ve ilk 3 dereceninki sırasıyla 4, 6 ve 8 kademe olmak üzere 9'ar kademeden oluşur. 104. Kamu personel hukuku amirin, memurun performansını değerlendirip buna göre memurun maaşının ödenmesi ya da herhangi mali hakkını ödenip ödenmemesinin amirin performans değerlendirmesine bağlı kılınması açıkça anayasanın hukuk devleti ilkesine ve 128. maddesine aykırılık taşımaktadır. Memur maaş rejiminde maaş, birden çok unsurdan oluşmaktadır. Buna göre memur maaşının unsurları, aylık, gösterge aylığı, taban aylık, kıdem aylığı, ek gösterge, yan ödemeler ve sosyal nitelikli ödemelerdir. Aylık gösterge tablosu kademeler dereceler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 300, 20, 1, 380, 1, 440, 1, 500, eksi 2, 1, 155, 1, 210, 1, 265, 1, 320, 1, 380, 1, 440, eksi 3, 1, 20, 1, 65, 1, 110, 1, 155, 1, 210, 1, 265, 1, 320, 1, 380, 4, 915, 950, 985, 10, 20, 1, 65, 1, 110, 1, 155, 1, 210, 1, 265, 5, 835, 865, 895, 915, 950, 985, 10, 20, 1, 65, 1, 116, 760, 785, 810, 835, 865, 895, 915, 950, 985, 7, 705, 720, 740, 760, 785, 810, 835, 865, 895, 8, 660, 675, 690, 705, 720, 740, 760, 785, 819, 620, 636, 145, 660, 675, 690, 705, 720, 740, 10, 59, 0, 600, 610, 620, 636, 145, 660, 675, 690, 11, 56, 0, 570, 585, 596, 106, 116, 120, 636, 145, 12, 54, 5, 550, 555, 560, 570, 580, 596, 106, 110, 13, 53, 0, 535, 545, 545, 550, 555, 560, 575, 180, 14, 51, 5, 520, 525, 530, 535, 540, 545, 550, 555, 15, 50, 0, 505, 510, 515, 520, 525, 530, 535, 540 tablo 5.1 aylık gösterge tablosu memurun aylığının bir diğer unsurunu memuriyet taban aylığı oluşturur. Memuriyet taban aylığı 1989 tarihli 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin değişik birinci maddesine göre 1000 gösterge rakamı üzerinden bütün memurlar ile diğer kamu görevlilerine ödenir. Bu 1000 gösterge rakamı yıllık olarak bütçe yasası ile saptanan taban aylık katsayısı ile çarpılarak memuriyet taban aylığı bulunur. 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin değişik birinci maddesi ile düzenlenen kıdem aylığı, kararnamenin kapsamındaki memurlar ile diğer kamu görevlilerine maaşlarının bir diğer unsurunu oluşturur. Kıdem aylığı, memura, her hizmet yılı karşılığı 20 gösterge rakamının aylık gösterge katsayısı ile çarpımından bulunacak miktarda ödenir. Ancak 25 ve daha fazla hizmet yılını dolduranlar için gösterge rakamı 500 olarak uygulanır. Ek gösterge 1980 sonrasında ek gösterge unsuru, tazminatlarla birlikte maaşın esaslı parçası biçimine gelmiş ve bu olgu gösterge katsayı esaslı maaş rejiminin maaşın miktarı üzerinde belirleyici olmasını değiştirmiştir. Ek gösterge, bütün memurlara verilmemektedir. Ek gösterge, devlet memurları kanununa tabi memurların göstergelerine, hizmet sınırları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak yasaya ekli cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. Buna göre, belirli memurların aylık göstergelerine belirli ek gösterge rakamları eklenir ve bu ek gösterge rakamları, mali yıl için belirlenen aylık katsayı rakamıyla çarpılmasıyla bulunan miktar memurun maaşının bir unsuru olur. Ek gösterge, memurun yükselmesi için bir kazanılmış hak teşkil etmez. Ek gösterge rakamları devlet memurları kanununa ekli I ve II sayılı cetvellerde belirlenmiştir. Bu cetvellerde ek göstergeler, memurun yer aldığı hizmet sınıfı, görev ve derece çerçevesinde kademelendirilmiştir. En yüksek ek gösterge olan 8000 rakamı 3 göreve verilmiştir. Başbakanlık Müsteşarı, Diyanet İşleri Başkanı ve Bakan Yardımcısı. En düşük ek gösterge rakamı 450'dir. Ek göstergesi olmayan tek sınıf yardımcı hizmetler sınıfıdır. Bu sınıfta yer alan görevlere ek gösterge ödenmez. Bu çerçevede, gösterge sisteminde en düşük ile en yüksek arasında 3 kat fark var iken, ek göstergeye müstahak memurların elde ettikleri arasında 18 kat fark bulunmaktadır ve ek gösterge uygulanacak dereceler sınıflara göre farklılık göstermektedir. Buna göre ek gösterge, genel idare hizmetleri, teknik hizmetler, sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri, avukatlık hizmetleri sınıflarında bir 8. dereceler arasındaki, mülki idare hizmetleri sınıfında bir 9. dereceler arasındaki, eğitim ve öğretim hizmetleri ve emniyet hizmetleri sınıflarında bir 4. dereceler arasındaki görevlere verilmektedir. Kadroları Milli İstihbarat Hizmetleri sınıfına dahil olanlara, diğer sınıflardaki emsallerini geçmemek üzere Başbakan tarafından tespit edilecek ek gösterge rakamları uygulanır. Yan ödemeler, çok çeşitli tür ve amaca hizmet eden ödemelerdir. Bu türden ödemeler, tıpkı ek gösterge gibi memur maaşının esas büyük yakınını oluşturur. Yan ödemeler, belirli görev, sınıf ve derecedeki memurlara ve farklı oranlarda ödenir. Yan ödemeler şunlardır. İş güçlüğü zammı, iş riski zammı, mali sorumluluk zammı, temininde güçlük zammı, özel hizmet tazminatı, eğitim, öğretim tazminatı, din hizmetleri tazminatı, emniyet hizmetleri tazminatı, mülki idare amirliği özel hizmet tazminatı, denetim tazminatı, adalet hizmetleri tazminatı 5. Ünite, memur statüsü 3, yükselme, değerlendirme, maaş, sosyal haklar, yardımlar ve yetiştirilme 105. Maaşın unsuru olan yan ödemeler şunlardır. İş güçlüğü zammı, iş riski zammı, mali sorumluluk zammı, temininde güçlük zammı, özel hizmet tazminatı, eğitim, öğretim tazminatı, din hizmetleri tazminatı, emniyet hizmetleri tazminatı, mülki idare amirliği özel hizmet tazminatı, denetim tazminatı, adalet hizmetleri tazminatı, diğer memurlar tazminatı, makam tazminatı, görev tazminatı, temsil tazminatı, yabancı dil tazminatı. Bu yan ödemeler arasında ek ödemeyi de saymak mümkündür. Diğer memurlar tazminatı, makam tazminatı, görev tazminatı, temsil tazminatı, yabancı dil tazminatı. Bu yan ödemeler arasında ek ödemeyi de saymak mümkündür. Yan ödemelerin zamlar alt başlığı altında 4 türü bulunmaktadır. Bunlardan, niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışan memurlara iş güçlüğü zammı, hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalışan memurlara iş riski zammı, Sayıştay'a hesap vermekle yükümlü olan saymanlarla, vezne açığından maliyen sorumlu olan veznedar ve diğer görevlilere mali sorumluluk zammı, temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için temininde güçlük zammı ödenir. Bunların miktarı, yan ödeme katsayısı ile ilgili puanın çarpılması ile bulunur. Yan ödemelerin tazminatlar alt türünün birinci kümesinde, özel hizmet tazminatı, eğitim, öğretim tazminatı, din hizmetleri tazminatı, emniyet hizmetleri tazminatı, mülki idare amirliği özel hizmet tazminatı, denetim tazminatı, adalet hizmetleri tazminatı, diğer memurlar tazminatı bulunmaktadır. Bu tazminatlar, görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro, unvan ve derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususlar göz önüne alınarak devlet memurları kanununda belirtilen ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru aylığının brüt tutarının belirli bir oranında yapılan ödemedir. Burada belirlenen oran, en yüksek devlet memurunun göstergesi ile ek göstergesinin aylık katsayısı ile çarpılan miktarından elde edilecektir. Bu çerçevede, en yüksek oran, ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru aylığının brüt tutarının %345'i, en düşük oran ise %45'idir. Yan ödemelerin tazminatlar alt türünün ikinci kümesinde makam tazminatı, görev tazminatı, temsil tazminatı yer alır. Bu üç tazminat belirli koşullar çerçevesinde memurun emekliliği sonrasında da ödenir. Makam tazminatı, devlet memurları kanununun ek 26. maddesi çerçevesinde, yasaya ekli cetvelde unvanları yazılı görevlerde bulunanlara hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda ödenir. Memurlar makam tazminatını belirli koşullarda emeklilikte de alırlar. Buna göre, memurlar, makam tazminatını almaya müstahak oldukları tarihten itibaren toplam 2 yıl süre ile çalıştıktan sonra emekliye ayrılanlara ilgili hükümlere göre bulunacak miktarın ne tamamı 926 sayılı kanuna tabi profesörlere yarısı, hayatta bulundukları sürece her ay TC, emekli sandığınca ödenir. TC, emekli sandığı bu ödemeleri 3 aylık devreler halinde faturası karşılığında hazineden tahsil eder. Makam tazminatı cetveline göre, en yüksek tazminat göstergesi 15.000 ile Başbakanlık Müsteşarı ve Bakan Yardımcısına aittir. En düşük tazminat göstergesi de 1.000'dir. 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin değişik bir yumuşak GC maddesine göre, temsil tazminatı almayan memurlardan, 7.000'den daha düşük göstergeler üzerinden makam tazminatı öngörülen kadrolara atanmış olanlara, 15.000 gösterge rakamını geçmemek üzere bakanlar kurulunca tespit edilecek gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenir. Bu çerçevede, makam tazminatı gösterge rakamları, 6.000 olanlara 9.000, 5.500, 4.500 olanlara 7.000, 4.000 ve daha az olanlara 6.000 gösterge rakamı görev tazminatı ödenmesi tespit edilmiştir. Diğer yandan, belirli gösterge rakamlarında makam tazminatı alan memurlara, saptanan gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda temsil tazminatı ödenir. 106 Kamu Personel Hukuku 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin değişik ikinci maddesi çerçevesinde yabancı dil tazminatı, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı'nca müştereken belirlenen dillerden yine bu iki kurum tarafından tespit olunan esas ve usuller çerçevesinde yapılan yabancı dil seviye tespiti sonunda ödenebilir. Buna göre, tazminat, her bir dil için A düzeyinde başarılı olanlara 1500, B düzeyinde başarılı olanlara 600, C düzeyinde başarılı olanlara 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere Maliye Bakanlığı'nın tekliş ve başbakan onayı ile belirlenecek miktarlarda aylık olarak ödenebilir. Ek ödeme, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin maaş dengesini kurmayı amaçlayan bir ödemedir. Bu ödeme, denge tazminatının yerine geçmiştir. 666 sayılı kanun hükmünde kararname ile 375 sayılı kanun hükmünde kararnameye eklenen madde ile mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil almakta oldukları toplam ödeme tutarı dikkate alınmak suretiyle aynı veya benzer kadro ve görevlerde bulunan personel arasındaki ücret dengesini sağlamak amacıyla en yüksek devlet memuru aylığına ek gösterge dahil ekli. Cetvelde yer alan kadro ve görev unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda ek ödeme yapılır hükmü ile bu ödeme düzenlenmiştir. Sosyal hak ve yardım nitelikli ödemeler. Sosyal hak ve yardım nitelikli ödemeler, memurun görev ve derecesine bakılmadan yapılan, dolayısıyla eşitlikçi ödemelerdir. Bu türden ödemeler, aynı zamanda belirli durumlar ortaya çıktığında yapılır, sürekli devam eden ödemeler değildir. Bu ödemeler, aile yardımı ödeneği, doğum yardımı ödeneği, ölüm yardımı ödeneği, cenaze yardımı, giyecek yardımı ve yiyecek yardımıdır. Bunların içeriği, bir sonraki başlık olan memurların sosyal hakları ve yardımlar altında açıklanacaktır. Harcırah yolluk, memurların bir görevi yerine getirmesi için memuriyet mahalli dışında sürekli ve geçici olarak görevlendirilmesi durumlarında yasa ile belirlenmiş yollukları ödenir. Devlet Memurları Kanunu'nun 177. maddesi memurların yolluklarının özel yasada belirlenen hükümlere göre ödeneceğini kararlaştırmıştır. Bu çerçevede, 1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nda memurların yolluklarına ilişkin esaslar düzenlenmiştir. Harcırah Kanunu, memurların dört türden masrafını harcırah olarak tanımlanmıştır. Buna göre, harcırah kanununa göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamını ifade eder. Harcırahın unsurlarından olan yurt içi gündeliklerin miktarı her yıl bütçe yasası ile yurt dışı gündeliklerinin miktarı ise gidilecek ülkeye, memur ve hizmetlilerin aylık veya ücret tutarları ile görevin niteliğine göre, mali yıl itibarıyla ve Maliye Bakanlığı'nın tekliş üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. Memurların yol masrafları ise harcırah kanunundaki esaslar çerçevesinde ödenir. Harcırahın bu iki unsuru dışında, aile masrafı ve yurt içi yurt dışı yer değiştirme masrafı bulunmaktadır. Fazla çalışma ücreti memurların fazla çalışmalarına ilişkin esaslar, Devlet Memurları Kanunu'nun 178. maddesi ve bu maddeye dayalı olarak kabul edilen 1975 tarihli fazla çalışmanın uygulama esaslarını gösterir yönetmelik ile düzenlenmiştir. Fazla çalışma, memurların ne genel olarak haftalık çalışma süresi olan 40 saatin üstünde yaptıklarıca 5. ünite, memur statüsü 3, yükselme, değerlendirme, maaş, sosyal haklar, yardımlar ve yetiştirilme, 107 alışmadır. Yönetmelik madde 3a, Devlet Memurları Kanunu'na göre, memurların, Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca tespit olunan günlük çalışma saatleri dışında, a. salgın hastalık ve tabi afetler gibi olağanüstü hallerin olması, bu hallerin devamı süresince, b. fabrika, atelye, şantiye, işletme gibi yerlerde iş kanununa tabi olarak işçi çalıştıran kurumlarca hizmetin gereği olarak işçi ile birlikte çalışma saatleri ve günü dışında çalışmanın zorunlu bulunması, hallerine münhasır olmak üzere, yapılan fazla çalışmalar ücretle karşılanır. Bu, sayılan hallerde yaptırılacak fazla çalışmanın süresi ve saat başına ödenecek ücret Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir. Bu hükümler doğrultusunda, memurların günlük çalışma süreleri dışında yukarıda belirlenen iki halde yapılacak fazla çalışmaya fazla çalışma ücreti ödenir. Bu iki durumun dışında, kurumlar gerektiği takdirde personeline günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her 8 saati için bir gün hesabı ile izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek izin en çok 10 günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yıl içinde kullandırılabilir. Dolayısıyla kurumlar, iki hal dışında memurlara izin karşılığı çalıştırabilir. Bu durumda memurlara fazla çalışma ücreti ödenmez. Türkiye'de memur maaşlarının somut durumu Devlet Memurları Kanunu ile kabul edilen maaş rejimi 1971 mali yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Günümüze kadar geçen 40 yıl içerisinde somut memur maaşlarına ilişkin 3 temel saptama yapabiliriz. İlk olarak 1971 yılından günümüze kadar geçen sürede memur maaşları gerçek, reel olarak düşmüştür. Diğer yandan, bu 40 yıllık süre içerisinde memur maaşlarının iç dengesi adaletsiz bir yapıya bürünmüştür. Ayrıca, maaşlarının iç dengesini gösteren bir unsur olarak maaş yelpazesindeki açıklık artmıştır. İlk olarak 1970-2008 yılları arasında memur maaşlarının gerçek, reel durumuna bakmamız gereklidir. Bu dönem içerisinde, ortalama gerçek memur maaşı, 1970-100 olan endeksin, 2008 yılında 71,7 olduğunu görüyoruz. 1972-2008 yılları arasında ortalama gerçek memur maaşının %28,3 düştüğünü söyleyebiliriz. Böylece, bu dönem içerisinde memurların enflasyondan arındırılmış olarak gerçek R108 kamu personel hukuku 40 yıl içerisinde somut memur maaşlarına ilişkin 3 temel saptama yapabiliriz. İlk olarak 1971 yılından günümüze kadar geçen sürede memur maaşları gerçek, reel olarak düşmüştür. Diğer yandan, bu 40 yıllık süre içerisinde memur maaşlarının iç dengesi adaletsiz bir yapıya bürünmüştür. Ayrıca, maaşlarının iç dengesini gösteren bir unsur olarak maaş yelpazesindeki açıklık artmıştır. 120-86-41-0-1971-1971-1974-1974-1976-1977-1980-1980-1980-1980-1990-1986-1992-1992-1994-1996-1992-1996-1996-1996-1996-1996-1996-1996-1996-1996-1996-1996-1996-1996-1996-1996-1996-1998-1998-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1999-1 Kaynak: Onur Ender Aslan. 2011 Maaş İlişkisi ve Türkiye'de Memur Maaşları. Amme İdaresi Dergisi. Cilt 44, Sayı 3, S1940. El maaşları düşmüş. Memurlar yaklaşık 40 yılda kayıp yaşamışlardır. Şekilde görüleceği üzere, memurların maaşlarındaki gerçek kayıplar özellikle 1980 sonrasında ve ekonomik bunalım dönemlerinde ortaya çıkmıştır. Diğer yandan, bu dönemde kişi başına gayri saç milli hasılada artış olmasına karşın, memurlar bu artıştan paylarını alamamışlardır. İkinci olarak, memur maaşlarının kendi içerisinde eşitsizliği artmıştır. Bu olgu, memur maaşının esaslı öğesinin katsayı gösterge sistemi yerine ek gösterge ve tazminatlar üzerinden verilmesi ile ortaya çıkmıştır. Diğer yandan, 1980 sonrasında aynı unvandaki ve aynı görevleri yapan memurların maaşları kurumlara göre farklılaşmıştır. Memurun unvanı değil, görev yaptığı kurum memurun maaşını belirleyen öğe durumuna gelmiştir. Üçüncü olarak memur maaşlarının iç dengesini gösteren bir öğe olarak maaş yelpazesindeki açıklık artmıştır. Maaş yelpazesi oranı, en düşük ile en yüksek memur maaşı arasındaki orandır. Bu oran, 1945-1980 yılları arasında 4 bandında iken, 1980 sonrasında dalgalı bir yapı arz etmiş ve ona kadar çıkmıştır. Dolayısıyla, en düşük memur maaşı ile en yüksek arasındaki açıklık 10 kata ulaşmıştır. Bu durum, memur maaşlarının içsel olarak eşitsizleştiği göstermektedir. Sizce, 1971 yılından bu yana memur maaşlarında gerçek, reel olarak %28,3 kayıp yaşanmasının memurlar ve vatandaşların aldığı kamu hizmetleri üzerindeki etkileri neler olmuştur? Memurların Sosyal Hakları ve Yardımlar Devlet Memurları Kanunu, 1965 yılında kabul edildiğinde, dönemin toplumsal koşullarına uygun olarak, memurlar için son derece geniş nitelikli sosyal haklar ve yardımlar getirmiştir. Ancak bu hak ve yardımların bir bölümü, süreç içerisinde uygulamadan kaldırılmış, diğer bir bölümü uygulanmış ancak bir süre sonra sınırlandırılmış, bir bölümü ise günümüzde de uygulansa da memurlar için düşük miktarda ödemelere tekabül etmektedir. Yasada anılan bu hak ve yardımlar şunlardır. Emeklilik hakkı, hastalık ve analık sigortası, yeniden işe alıştırma, sosyal tesisler, konut kredisi, konut, öğrenim bursları ve yurtları, aile yardımı ödeneği, doğum yardımı ödeneği, ölüm yardımı ödeneği, tedavi yardımı, cenaze giderleri, giyecek yardımı, yiyecek yardımıdır. Emeklilik ile ilgili olanlar ileriki bölümde yer almak üzere aşağıda bunlardan şilen uygulananlar açıklanacaktır. Aile yardımı ödeneği. Aile yardımı ödeneği, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre evli olan ve eşi çalışmayan memura ve memurun her çocuğuna ayrı ayrı olmak üzere her ay verilir. Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan ya da herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500, çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının 72. ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı aylık kat sayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise yalnız aradaki fark ödenir. Memurun geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir. Ayrıca, dul memurların çocukları için ödenek verilir. Boşanma ya da ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirtir. Diğer yandan, aile yardımı ödeneği memurlara her ay maaşlarıyla 5. Ünite, memur statüsü 3, yükselme, değerlendirme, maaş, sosyal haklar, yardımlar ve yetiştirilme, 109, 2 devlet memurları kanunu, 1965 yılında kabul edildiğinde, dönemin toplumsal koşullarına uygun olarak memurlar için son derece geniş nitelikli sosyal haklar ve yardımlar getirmiştir. Birlikte ödenir. Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir. Aile yardımı ödenekleri hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haciz edilemez. Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü durumunda kaybeder. Çocuk için şu durumlarda aile yardımı ödeneği kesilir. Çocuğun ölümü, çocuğun evlenmesi, çocuğun 25 yaşını doldurması ancak 25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malul yükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur. Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç olmak üzere çocuğun kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışması, çocuğun burs alması ya da devletçe okutulmasıdır. Doğum yardımı ödeneği. Doğum yardımı ödeneği memurun çocuğu dünyaya geldiği zaman çocuk başına bir kez verilen yardımdır. Doğum yardımı ödeneği, 2500 gösterge rakamının aylık kat sayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktarda verilir. Ana ve babanın her ikisi de devlet memuru iseler ödenek yalnız babaya verilir. Eşlerden birine iş akdi ya da toplu sözleşme gereği yapılan doğum yardımı ödeneği daha yüksek ise memur olan eşe ayrıca doğum yardımı ödeneği ödenmez. Daha düşük ise yalnız aradaki fark ödenir. Mahkemelerce verilen ayrılık süresi içinde doğan çocuklar için bu yardım anaya verilir. Doğum yardımı ödeneği hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haciz edilemez. Ölüm yardımı ödeneği memurların, memur olmayan eşi, aile yardımı ödeneğine müstahak çocuğu ve kendisi öldüğü zaman ölüm yardımı ödeneği verilir. Buna göre, memurun, eşi ile aile yardımı ödeneğine müstahak çocuğu öldüğünde ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru aylığı tutarında ölüm yardımı ödeneği verilir. Memurun ölümü halinde ise sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru aylığının iki katı tutarında ölüm yardımı ödeneği verilir. Ölüm yardımı ödeneği, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haciz edilemez. Yurt dışında sürekli görevde bulunan memurlara verilecek ölüm yardımı ödeneği, yurt içi tutarlar üzerinden hesaplanır. Tedavi yardımı memurlara yapılacak tedavi yardımı, 2006 yılına kadar devlet memurları kanunu ile düzenlenirken, bu yardım, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında yer almaktadır. Cenaze giderleri memurlarının ölümü halinde, cenazenin başka yere nakil dahil olmak üzere, cenaze giderleri kurumlarınca ödenir. Sürekli, geçici görevle ya da bilgilerini artırmak üzere yurt dışında bulunan memurların ve yurt dışında sürekli görevlerde bulunanların ve eşleri, bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve çocuklarının cenazelerini yurda getirmek için yapılması zorunlu olan giderler kurumlarınca karşılanır. Ko-110 Kamu Personel Hukukunu ile ilgili esaslar, 1973 tarihli devlet memurlarının tedavi yardımı ve cenaze giderleri yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Giyecek yardımı devlet memurları kanununa göre, belirli memurlara giyecek yardımı yapılır. Memurlara yapılacak giyecek yardımının esasları 1991 tarihli memurlara yapılacak giyecek yardımı yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Yönetmelik ile giyecek yardımı yapılacak memurlar kadro ve hizmet sınırları itibarıyla belirlenmiştir. Giyecek yardımı yapılacak memurların, görevin niteliği gereği belirli kıyafetleri giymek zorunda olanlar olduğu söylenebilir. Bu memurlara genellikle yılda bir kez olmak üzere, belirli zaman periyotlarında, giyecek yardımı yapılır. Yönetmelikte belirlenen memurlar dışındakiler, her ne suretle olursa olsun bu yardımdan yararlandırılmazlar. Giyecek yardımından yararlanılacak bir göreve aday memur olarak atananlar, bu yardımdan memurlar gibi yararlanırlar. Genel olarak, giyecek yardımı kurum tarafından temin edilir ve aynı olarak verilir. Bu yardım karşılığında çek, kupon veya benzeri kağıtlar verilemez ve nakdi bir ödemede bulunulamaz. Ayrıca, bu yardım için memura fatura karşılığı bir ödeme yapılamaz. Bu genel kuralın istisnaları bulunmaktadır ve, buna göre, Emniyet Hizmetleri Sınıfı ve Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarına giyecek yardımı nakdi olarak verilebilir. Ayrıca, Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli ile çarşı ve mahalle bekçilerine dikiş bedeli verilir. Ancak belirtmek gerekir ki, bu yardımın aynı olma niteliği 2010 yılında getirilen bir ek madde ile sınırlandırılmış. Aynı yardımın daha çok standart kıyafetler giyen memurlara yapılması, diğerlerine yardımın nakdi yapılması esası kabul edilmiştir. Yiyecek yardımı devlet memurları kanunu ile memurlara yiyecek yardımı yapılması kabul edilmiştir. Yiyecek yardımı, genel olarak bütün memurlara yapılmaz. 1986 tarihli devlet memurları yiyecek yardımı yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde belirli ve sınırlı sayıda memurlara yapılır. Memurların yetiştirilme rejimi 1982 Anayasası'nın 128. maddesinin 3. fıkrası, üst kademe yöneticilerin yetiştirilmesini anayasal düzeyde düzenlemiştir. Anayasa, üst kademe yöneticilerinin yetiştirilmesine özel önem vermiş ve bu kesimin yetiştirilmesinin özel yasa ile düzenlenmesini bir adım olarak yasa koyucuya yüklemiştir. Hükme göre üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esasları, kanunla özel olarak düzenlenir. Bu hüküm çerçevesinde, ilgili yasa çıkarılmış, ancak yasa Anayasa Mahkemesi tarafından 1985 yılında iptal edilmiştir. Devlet Memurları Kanunu, memurların yetiştirilmesini genel esaslara bağlamıştı ve madde 214-225 yasa, devlet memurlarının yetiştirilmesi konusuna özel bir önem vermiş ve genel sistematiği içerisinde bir kısım 7 ayırmıştır. Yasanın memurların yetiştirilmesine verdiği önem ve memurların yetiştirilmesinin anlamı bu kısma ait gerekçe de son derece açıklayıcı biçimde şöyle ifade edilmiştir. İdare anlayışında yeni kavramlar ortaya çıktıkça, idari usuller geliştikçe, bunların ne izlenmesi, öğrenilmesi ve benimsenmesi devlet hizmetlerinin daima iyiye doğru gidebilmesi bakımından şarttır. Hizmet öncesinde eğitim bakımından ne derece iyi yetişmiş elemanlardan kurulmuş olursa olsun, bir idare eğer bütün bu gelişmeleri izleyemiyorsa ve memurlarını değişen şartlara uygun nitelikte yetiştiremiyorsa, Ünite, memur statüsü 3, yükselme, değerlendirme, maaş, sosyal haklar, yardımlar ve yetiştirilme, 111.982 Anayasası'nın 128, maddesinin 3. fıkrası, üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esasları, kanunla özel olarak düzenlenir. Yoksa, başlangıçtaki durumunu zamanla kaybetmeye ve verimsiz bir kuruluş haline gelmeye mahkumdur. Yasa, memurların yalnızca hizmet içi eğitimle sınırlı bir memur eğitim düzeni kurmamış, farklı düzey ve araçlarla memurların yetiştirilme rejimini oluşturmuştur. Bu nedenle yasa, memurların hizmet içi eğitim düzenini değil, memurların yetiştirilme rejimini kurmuştur. Hizmet içi eğitim memurları yetiştirmenin yalnızca bir unsurudur. Bu doğrultuda, yasa ile memurların kurumsal düzeyde yetiştirilmesi, memurluğa eleman yetiştirmek için hizmet öncesi eğitim yapılabilmesi ve memurların yurt içi ve yurt dışında yetiştirilmesi düzenlenmiştir. Memur yetiştirme rejimi içerisinde, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü TOGAİ'de, ulusal düzeyde ve Türkiye yakın coğrafyasındaki etkinlikleriyle genel memur yetiştirilme düzeninin ayrılmaz parçasını oluşturmaktadır. Memurların yetiştirilmesine ilişkin genel ilke, usul ve esaslar, devlet memurları eğitimi genel planı ile düzenlenmiştir. Devlet memurları eğitimi genel planı, devlet memurları kanunu ile devlet memurları eğitimi genel planının hazırlanması zorunlu kılınmıştır. Genel plan, memurların yetiştirilmesine ilişkin genel ilke, usul ve esasları düzenlemiştir. Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı, Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Devlet Planlama Teşkilatı ve ilgili kurumların görüşleri alındıktan sonra Devlet Personel Başkanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararnamesi ile yürürlüğe konulmuştur. Bu çerçevede, 25 Temmuz 1983 tarih ve 83 yumuşak G 6854 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı kabul edilmiştir. Genel planda, yasanın memurların yetiştirilmesine ilişkin esasları şöyle yorumlanmıştır. Türk Kamu İdaresi'nin koordinasyondan yoksun kurumların veya kişilerin değer yargılarına göre eğitime verdikleri öneme dayanan bir eğitim politikası yerine, kurumların her kademede hizmet gören personelinin, hizmet öncesi ve hizmet içinde bir bütün olarak koordineli bir şekilde yetiştirilmelerini sağlayıcı, yol ve yöntemlerini belirleyici genel bir plan çerçevesinde yürütülmesi sistemi kanunla kabul edilmiştir. Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı, memurluğa eleman temin edilmesini, memurların yurt içi ve yurt dışındaki yetiştirilme esaslarını, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitime ilişkin esasları düzenlemiştir. Genel planda, memurların ne yetiştirilmelerinde kurumlarca göz önünde bulundurulacak ilkeler şöyle ifade edilmiştir. 1. Hizmet öncesi öğretim ve eğitim veren yüksek öğretim kurumları, mesleki ve teknik okulları ile bu nitelikteki kursların ders programları, ülke ve kamu hizmetlerinin başbakanlıkça tespit edilecek ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenir. 2. Personelin bir plan dahilinde hizmet içi eğitimden geçirilmeleri esastır. 3. Personelin hizmet içi eğitimi kamu kurum ve kuruluşların ihtiyaçları ile kalkınma plan ve programlarında öngörülen hedeflere göre gerçekleştirilir. 4. Personele, hizmet içi eğitimde kurum ve kuruluşu ile ilgili genel bilgi ve hizmetlerin yerine getirilmesinde yararlı olacak bilgi ve teknikler verilir, beceri ve davranışlar kazandırılır. 5. Hizmet içi eğitim kariyerlerinin geliştirilmesine yardım eder. 6. Kamu kurum ve kuruluşları, hizmet içi eğitimi eğitimin sürekliliği esasına göre yürütürler. 112. Kamu personel hukuku, devlet memurları kanununun memurların yetiştirilmesine verdiği önem ve memurların yetiştirilmesinin anlamı 7 kısma ait gerekçe de son derece açıklayıcı biçimde şöyle ifade edilmiştir. İdare anlayışında yeni kavramlar ortaya çıktıkça, idari usuller geliştikçe, bunların izlenmesi, öğrenilmesi ve benimsenmesi devlet hizmetlerinin daima iyiye doğru gidebilmesi bakımından şarttır. Hizmet öncesinde eğitim bakımından ne derece iyi yetişmiş elemanlardan kurulmuş olursa olsun, bir idare eğer bütün bu gelişmeleri izleyemiyorsa ve memurlarını değişen şartlara uygun nitelikte yetiştiremiyorsa, başlangıçtaki durumunu zamanla kaybetmeye ve verimsiz bir kuruluş haline gelmeye mahkumdur. 7. Kamu kurum ve kuruluşları, hizmet içi eğitim faaliyetlerini, bu planda yer alan ilkeler ve esaslar çerçevesinde önceden tespit edecekleri hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak suretiyle, kendi yönetmelikleri çerçevesinde yıllık eğitim programlarına uygun olarak düzenler, yürütürler ve değerlendirirler. 8. Personel ve hizmet içi eğitimde çalıştıkları kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat, personel ve malzeme kadrolarında belirtilen görev yerlerine göre yeni teknikler de göz önünde tutulmak suretiyle bu görevlerin yerine getirilmesi için gereken niteliklerin kazandırılması esastır. 9. Kamu kurum ve kuruluşları, personeline, görevlerinin gerektirdiği bilgi, tecrübe ve becerileri kazandırmak üzere iş başında uygulamalı eğitim de verebilirler. 10. Kamu kurum ve kuruluşları, belli dallarda kendi okullarında yapmakta oldukları öğretim ve eğitimi sadece kendi eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla değil, bu alanda diğer kamu kurum ve kuruluşlarını da göz önünde bulundurmak suretiyle yaparlar. Yukarıda belirtilen eğitim kurumlarının kapasiteleri kamu hizmetlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenir. 11. Kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet içi eğitime tabi tutulan personel eğitimde kazandırılan niteliklere ve eğitime gönderilme amacına uygun görevlerde istihdam edilirler. Devlet memurları eğitimi genel planında kurumların hizmet öncesi eğitim ve hizmet içi eğitim konularına ilişkin etkinliklerinin esasları ayrıntılarıyla düzenlenmiştir. Buna göre, hizmet öncesi eğitim, kurum ve kuruluşların eleman ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendi bünyelerinde açtıkları okullarda okutulanlar ve genel öğretim kurumlarında okuyan öğrencilerle ilgili etkinliklerin tümünü kapsar. Diğer yandan, genel plana göre, hizmet içi eğitim, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla yaptırılan eğitime denir. Genel plan ile kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı hizmet içi eğitim etkinliklerinin türleri ve genel içerikleri belirlenmiştir. Öncelikle, hizmet içi eğitim yurt içi ve yurt dışında yapılabilir. Yurt içindeki hizmet içi eğitimde, aday memurlara yönelik olan hizmet içi eğitim, temel eğitimi, hazırlayıcı eğitim ve stajdan oluşur. Hatırlanacağı gibi, bu üç tür eğitim aday memurların yetiştirilmelerine ilişkin genel yönetmelik ile de belirlenmiştir. Asli memurlara yönelik olarak yapılacak hizmet içi eğitim 3 türe ayrılmıştır. Bunlar, verimliliği artırma eğitimi, üst görev kadrolarına hazırlama eğitimi ve üst kademe yöneticilerinin yetiştirilmesidir. Memurların kurumsal düzeyde yetiştirilmesi devlet memurları kanunu, memurların yetişmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevleri hazırlamak amacıyla uygulanacak hizmet içi eğitimin, devlet personel başkanlığı tarafından ilgili kurumlarla birlikte hazırlanacak yönetmelikler dahilinde yürütülmesini hüküm altına almıştır. Bu çerçevede, her kurumda, yetiştirme faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve değerlendirmekle görevli bir eğitim birimi kurulur. Birden çok birim kurulan kurumlarda bunlardan biri Merkez Eğitim Birimi adını alır. Kurumlar kendi eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim merkezleri açabilirler. Kurumlar arası eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere Devlet Personel Başkanlığı'nın tekliş ve Bakanlar Kurulu kararnamesiyle kurumlar arası eğitim merkezleri de açılabilir. Eğitim birim ve merkezlerinin kuruluş ve işleyişleri Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşü alınmak suretiyle kurumlarınca hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir. 5. Ünite, memur statüsü 3, yükselme, değerlendirme, maaş, sosyal haklar, yardımlar ve yetiştirilme, 113 kamu kurum ve kuruluşları personeline yönelik yıllık eğitim programı hazırlamak zorundadırlar. Kurumların yıllık eğitim programları ve programların içeriğine ilişkin esaslar, devlet memurları eğitimi genel planında düzenlenmiştir. Bu çerçevede, kurumlar yıllık eğitim programlarına göre yapmakta oldukları eğitim çalışmalarının sonuçlarını her 6 aylık dönemin bitiminden en geç 1 ay sonra Devlet Personel Başkanlığı'na bir raporla bildirmek zorundadırlar. Devlet Personel Başkanlığı, kurumları yurt içi ve yurt dışı eğitim programlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında yol göstermek, yetiştirme faaliyetlerini koordine etmek ve denetlemekle görevlidir. Memurluğa eleman yetiştirilmesi devlet memurları kanunu, kamu kurumlarının memurluğa eleman yetiştirmek amacıyla doğrudan doğruya eğitim faaliyetleri yapabilmelerine, kendi hesaplarına öğrenci okutmalarına ya da uzmanlık eğitimi yaptırmalarına cevaz vermektedir. Bu çerçevede, kamu kurumları, 1. Kendi bünyeleri içerisinde mesleki öğretim ve eğitim yapabilirler. 2. Yurt içindeki öğrenim kurumlarında öğrenci okutabilir ve ihtisas yaptırabilirler. 3. Dış ülkelerde öğrenci okutabilir ve ihtisas yaptırabilirler. Kamu kurum ve kuruluşları, bu doğrultuda kendi görev alanlarına memur yetiştirmek amacıyla meslek okulları kurmuşlardır. Ancak bu okullar, 2006 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilmiştir. Diğer yandan yasaya göre kurumlar, yurt içi ve yurt dışında kendi hesaplarına öğrenci okutabilmekte ve uzmanlık eğitimi yaptırabilmektedirler. Kurumlarca yurt içinde veya yurt dışında okutulacak öğrenciler yarışma sınavı ile seçilirler. Bu öğrenciler mecburi hizmetle yükümlüdürler. İlgili bakanlığın isteği, Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşü ve Maliye Bakanlığı'nın tekliş ile Bakanlar Kurulu'nca belirtilen her derecedeki öğretim kurumları ve öğretim dalları dışında kalan kurum ve dallarda devlet tarafından okutulanlardan, yurt içinde devlet hesabına okutulan öğrenciler, tatiller dahil olmak üzere öğrenim süreleri kadar, yurt dışındaki öğretim kurumlarında devlet hesabına öğrenimlerini bitiren öğrenciler, tatiller dahil olmak üzere öğrenim sürelerinin iki katı kadar mecburi hizmetle yükümlüdürler. Kurumlar aynı zamanda kendi memurlarını yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderebilir. Memurlar, yabancı ülkelerin hizmetle ilgili kurumlarında veya yetiştirme, eğitim merkezlerinde de yetiştirilebilirler. Bu memurlardan, sınır şartının kapsadığı hizmetlerin niteliği bakımından, aynı zamanda belirli bir dalda öğrenim ve ihtisas yapması gerektiği kurumları ve devlet personel başkanlığınca kararlaştırılmış olanlara öğrenim veya ihtisas yapma müsaadesi verilebilir. Bu konu, bir önceki ünitede öğrenim ve burslardan yararlanma hakkı başlığı altından açıklanmıştır. Devlet Memurları Kanunu, mecburi hizmetle ilgili esasları kabul etmiştir. Bunları şöyle ifade edebiliriz. Askerlikte geçen süre mecburi hizmetten sayılmaz. Mecburi hizmetini yapmakta iken yasama organına seçilenlerin yükümlülükleri seçildikleri sürece ertelenir. Mecburi hizmetle yükümlü bulunanlar yetiştirme, eğitim veya staj sürelerinin bitiminden itibaren en çok 2 ay içinde kurumlarına başvurmak zorundadırlar. Bunlardan 1. Başvurma tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde bir göreve atanmayanların mecburi hizmet yükümlülükleri kalkar. Aşağıdaki 4 maddeye göre krediye dönüştürülmesi istendiği takdirde bu süre istemin karara bağlandığı tarihten başlar. Bu durumun oluşuna kendi kusuru ile sebep olan memurlar bundan doğan zararı tazminle yükümlüdürler. 114. Kamu personel hukuku devlet memurları kanununa göre kamu kurumları 1. Kendi bünyeleri içerisinde mesleki öğretim ve eğitim yapabilirler. 2. Yurt içindeki öğrenim kurumlarında öğrenci okutabilir ve ihtisas yaptırabilirler. 3. Dış ülkelerde öğrenci okutabilir ve ihtisas yaptırabilirler. 2. Başvurmayanlar veya atanma için gerekli belgelerini tamamlamayanlar yol giderleri de dahil olmak üzere kendilerine kurumlarınca yapılmış bulunan bütün giderleri %50 fazlasıyla ödemek zorundadırlar. 3. Atanıp da yükümlü bulundukları mecburi hizmeti bitmeden ayrılmış veya bir ceza sebebiyle memurluktan çıkarılmış olanlar mecburi hizmetlerinin eksik kalan kısmı ile orantılı tutarı %50 fazlasıyla ödemek zorundadırlar. 4. Hizmetlerine lüzum olmadığına ilgili kurumun tekliş ve Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşüne dayanılarak bakanlar kurulunca karar verilenlerin mecburi hizmet yükümlülükleri krediye dönüştürülebilir. 5. İlk ve orta dereceli okullar ile kurslarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okutulan parasız yatılı öğrencilerin mecburi hizmetlerine, bu kanuna tabi kurum ve kuruluşlarda ihtiyaç olmaması halinde Milli Eğitim Bakanlığı bunların ne mecburi hizmet yükümlülüğünü kaldırmaya yetkilidir. Bu hükme göre kurumların ihtiyacı olup olmadığı bir aylık süre verilmek ve resmi gazetede ilan edilmek suretiyle tespit olunur. Memurların Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü TODAE tarafından yetiştirilmesi Türk kamu personel rejiminde memurların yetiştirilmesinin bir diğer boyutunu merkezi düzeyde yetiştirme oluşturur. Memurlar, ülke düzeyinde Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü TODAE tarafından yetiştirilirler. TODAE, yalnızca Türkiye'deki memurların yetiştirilmesinden sorumlu değil, enstitü yasa koyucu tarafından Türkiye'nin yakın coğrafyasındaki ülke memurlarının yetiştirilmesinden de sorumlu kılınmıştır. Dolayısıyla enstitü aynı zamanda bölgesel bir kamu yönetimi, eğitim, araştırma ve yayın kurumudur. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, 1952 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Teşkilatı arasında imzalanan bir anlaşma çerçevesinde kurulmuştur. Enstitü, 1958 yılında 7163 sayılı Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Teşkilat Kanunu ile ilmi, idari ve mali muhtariyeti ve hükmü şahsiyeti haiz bir akademik kurum olarak kurulmuştur. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, kamu yönetiminin modern düşünceye göre gelişmesine yararlı çalışmalar yapmak suretiyle idare sanatında eleman yetiştiren ve memurların idari sahada olgunlaşmasını sağlamayı hedef tutan akademik bir kurumdur. Enstitünün bu genel amacına ulaşması için yasa ile 5 görev verilmiştir. Bunlar, 1. Kamu yönetimi alanında lisansüstü, yüksek lisans ve doktora, eğitim yanında, kısa süreli eğitim yapmak ve öğretim elemanı yetiştirmek. 2. Kamu yönetimi alanında araştırma ve yardım yapmak. 3. Kamu yönetimi alanında derleme ve yayın yapmak. 4. Kamu yönetimi alanında öğretim, araştırma ve inceleme yardımı yapmak. 5. Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinde kamu yönetimi alanında yapılan araştırma ve öğretim etkinliklerinin koordinasyon merkezi olmak. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, kamu yönetimi alanındaki akademik etkinliklerini 3 akademik şube aracılığıyla yürütür. Bunlar, Öğretim Yetiştirme Şubesi, Araştırma Yardım Şubesi, Derleme Yayın Şubesi. Enstitü bu etkinliklerinin bir sonucu olarak bugüne değin 5000'i aşkın memura yüksek lisans ve doktora derecesi vererek mezun etmiş. Kısa süreli programlarda 60.000 kadar kamu görevlisini yetiştirmiştir. Diğer yandan enstitü, kamu yönetimi alanında 360 kitap yayınlamış ve 7 adet akademik dergiyi düzenli olarak yayınlamaktadır. TODAE 5. Ünite, memur statüsü 3, yükselme, değerlendirme, maaş, sosyal haklar, yardımlar ve yetiştirilme, 115, 1952 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Teşkilatı arasında imzalanan bir anlaşma çerçevesinde kurulan Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, TODAİE, kamu yönetiminin modern düşünceye göre gelişmesine yararlı çalışmalar yapmak suretiyle idare sanatında eleman yetiştiren ve memurların idari sahada olgunlaşmasını sağlamayı hedef tutan akademik bir kurumdur. TODAİE, yalnızca Türkiye'deki memurların yetiştirilmesinden sorumlu değil. Enstitü yasa koyucu tarafından Türkiye'nin yakın coğrafyasındaki ülke memurlarının yetiştirilmesinden de sorumlu kılınmıştır. E-Kütüphanesi, 40 bine yakın kitap ve dergisi ile Türkiye ve yakın coğrafyasının en zengin kamu yönetimi uzmanlık kütüphanesidir. Enstitü aynı zamanda Türk kamu yönetimine yönelik son derece kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün lisansüstü, yüksek lisans ve doktora programları şunlardır. 1. Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı 2. Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programı 3. Adalet Yönetimi Yüksek Lisans Programı 4. Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Programı 5. Kolluk Yönetimi Yüksek Lisans Programı 6. Yönetim Bilimleri Doktora Programı. 116. Kamu Personel Hukuku 5. Ünite, memur statüsü 3, yükselme, değerlendirme, maaş, sosyal haklar, yardımlar ve yetiştirilme. 117. Memurların yükselme rejimini açıklayabilmek. Yükselme, memurun bulunduğu hiyerarşik düzeyden daha üst düzeye atanmasıdır. Yükselme, memurun görev ve sorumlulukları yanında maaş ve unvanında da artış anlamına gelir. Devlet memurları kanunu ve ilgili yönetmelikle memurların ne yükselme rejimi hüküm altına alınmıştır. Memurların ne yükselme rejimi, kariyer ilkesi ve rütbe sınıflandırması çerçevesinde düzenlenmiştir. Rütbe sınıflandırmasının bir sonucu olarak memurlar, derece yumuşak G kademe düzeni içerisinde eğitim ve hizmet süresinin esas alındığı yarı otomatik bir sistemde ilerler ve yükselirler. Ancak bu ilerleme ve yükselme, hiyerarşik kadrolara atanma sonucunu doğurmaz. Memurun bulunduğu derece ve kademe, hiyerarşik yükselme için bir zorunlu ön koşulu oluşturur. 1999 yılına kadar kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi ön koşulu ve sonrasında atamaya yetkili amirin takdiri ile hiyerarşik atama ortaya çıkarken 1999 sonrasında belirli kadrolar için sınav, belirli kadrolar içinse atamaya yetkili amirin takdiri ile hiyerarşik yükselme rejimi oluşturulmuştur. Memurların değerlendirme rejimini açıklayabilmek. Türk memurluk rejiminde Osmanlı'dan itibaren bir sicil değerlendirme sistemi var olmuştur. 2011 yılına kadar memurlar değişik sicil sistemleri ile değerlendirilmiştir. 2011 yılında Devlet Memurları Kanunu'nda yapılan değişiklik ile memur sicil değerlendirme rejimi kaldırılmıştır. Günümüzde Devlet Memurları Kanunu'nda herhangi bir memur değerlendirme rejimi yer almamaktadır. Ancak Devlet Memurları Kanunu'nda başarılı memurların ne ödüllendirilmesi uygulaması yer almaktadır. Memurların maaş rejimini tanımlayabilmek. Devlet memurları kanunu maaş kavramı yerine aylık kavramını benimsemiştir. Bu çerçevede yasa maaşı aylığı memurlara hizmetlerinin karşılığında kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen para olarak tanımlamıştır. Maaş ve ücret kavramları birbirinin yerine kullanılmayacak kadar farklı niteliktedir. Her iki kavram arasındaki esas fark ücretin birinci bölüşüm ilişkilerinde maaşın ise ikinci bölüşüm ilişkilerinde ortaya çıkmasından kaynaklanır. 1982 Anayasası'nın memurlar ve diğer kamu görevlilerinin maaş ve diğer ödeneklerine ilişkin anayasal ilkeleri bulunmaktadır ve 128. maddenin 2. fıkrasında yasa ile düzenlenecek alanlar arasında memurlar ve diğer kamu görevlilerinin aylık ve ödenekleri sayılmıştır. Devlet Memurları Kanunu'nda düzenlenen maaş rejiminin unsurları: aylık gösterge aylığı, taban aylık, kıdem aylığı, ek gösterge, yan ödemeler ve sosyal nitelikli ödemelerdir. Devlet Memurları Kanunu ile kabul edilen maaş rejimi 1971 mali yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Günümüze kadar geçen 40 yıl içerisinde somut memur maaşlarına ilişkin 3 temel saptama yapabiliriz. İlk olarak, 1971 yılından günümüze kadar geçen sürede memur maaşları gerçek, reel olarak düşmüştür. Diğer yandan, bu süre içerisinde memur maaşlarının iç dengesi adaletsiz bir yapıya bürünmüştür. Ayrıca, maaşlarının iç dengesini gösteren bir unsur olarak maaş yelpazesindeki açıklık artmıştır. Özet 1 na maç 2 na maç 3 na maç 118 kamu personel hukuku memurların sosyal haklarını ve yardımlarını açıklayabilmek. Devlet Memurları Kanunu, 1965 yılında kabul edildiğinde, dönemin toplumsal koşullarına uygun olarak, memurlar için son derece geniş nitelikli sosyal haklar ve yardımlar getirmiştir. Ancak bu hak ve yardımların bir bölümü süreç içerisinde uygulamadan kaldırılmış, diğer bir bölümü uygulanmış ancak bir süre sonra sınırlandırılmış, bir bölümü ise günümüzde de uygulansa da memurlar için düşük miktarda ödemelere tekabül etmektedir. Yasada anılan bu hak ve yardımlar şunlardır: emeklilik hakkı, hastalık ve analık sigortası, yeniden işe alıştırma, sosyal tesisler, konut kredisi, konut, öğrenim bursları ve yurtları, aile yardımı ödeneği, doğum yardımı ödeneği, ölüm yardımı ödeneği, tedavi yardımı, cenaze giderleri, giyecek yardımı, yiyecek yardımıdır. Memurların yetiştirilme rejimini tanımlayabilmek. Devlet Memurları Kanunu, memurların yalnızca hizmet içi eğitimle sınırlı bir memur eğitim düzeni kurmamış, farklı düzey ve araçlarla memurların ne yetiştirme rejimini oluşturmuştur. Bu nedenle, yasa, memurların hizmet içi eğitim düzenini değil, memurların yetiştirilme rejimini kurmuştur. Bu doğrultuda, yasa ile memurların kurumsal düzeyde yetiştirilmesi, memurluğa eleman yetiştirmek için hizmet öncesi eğitim yapılabilmesi ve memurların yurt içi ve yurt dışında yetiştirilmesi düzenlenmiştir. Memur yetiştirme rejimi içerisinde Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü TODAİ'de ulusal düzeyde ve Türkiye yakın coğrafyasındaki etkinlikleriyle genel memur yetiştirme düzeninin ayrılmaz parçasını oluşturmaktadır ve 5 NAMAÇ 4 NAMAÇ 5. Ünite, memur statüsü 3, yükselme, değerlendirme, maaş, sosyal haklar, yardımlar ve yetiştirilme 119.1. Devlet Memurları Kanunu'na göre 4 yıllık yüksek öğrenimi bitirenler genel olarak hangi derece ve kademeye kadar yükselebilirler? A1 ÖSON, B2 ÖSON, C13 ÖSON, D14 ÖSON, E15 ÖSON 2. Türk memurluk rejiminde hangi yıl sınav esaslı hiyerarşik yükselme rejimine geçilmiştir? A1998, B1999, C2000'de 2001, E2002-3. Devlet Memurları Kanunu'na göre, memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az kaç yıl çalışmış olması gereklidir? A1, B2, C3, D4, E5, 4. Devlet Memurları Kanunu'na göre, memurun derece yükselmesinin yapılabilmesi için derecesi içinde en az kaç yıl bulunmuş olması gereklidir? A1, B2, C3, D4, E5, 5. Aşağıdakilerden hangisi memurlara sosyal yardım niteliğinde yapılan ödemelerdendir? A. Fazla çalışma ücreti. B. Harcı raf. C. Giyecek yardımı. D. Yabancı dil tazminatı. E. İş güçlüğü zammı. 6. Memur yetiştirilme rejimi içerisinde memurlara lisansüstü, yüksek lisans ve doktora eğitim veren ve ulusal düzeyde Türkiye yakın coğrafyasında faaliyet göstermek üzere kurulan akademik kurum hangisidir? A. Maliye Bakanlığı. B. Devlet Personel Başkanlığı. C. Türk Akreditasyon Kurumu. D. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü. E. Türk Patent Enstitüsü. 7. Memurların yetiştirilmesine ilişkin genel ilke, usul ve esasların yer aldığı ve Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen idari düzenleyici işlem hangisidir? A. Görevde yükselme yönetmeliği. B. Devlet memurları eğitimi genel planı. C. Hizmet içi eğitim yönetmeliği. D. Hizmet öncesi eğitim yönetmeliği. E. Memurların yetiştirilmesine ilişkin yönetmelik. 8. Aşağıdakilerden hangisi görevde yükselme yazılı sınavını yapabilecek olan kurumdur? A. Başbakanlık. B. Maliye Bakanlığı. C. Milli Savunma Bakanlığı. D. Milli Eğitim Bakanlığı. E. Adalet Bakanlığı. 9. Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları Kanunu'na göre memur aylığının maaşının unsurlarından değildir? A. Gösterge aylığı. B. Ek gösterge. C. Yan ödemeler. D. Harcı raf. E. Sosyal nitelikli ödemeler. 10. Aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulu kararı ile atanır? A. Şube müdürü. B. Genel müdür. C. Şifte uzman. E. Vali. Kendimizi sınayalım. 120 kamu personel hukuku 1. A. Yanıtınız yanlış ise kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi sistemi bölümünü yeniden okuyunuz. 2. B. Yanıtınız yanlış ise sınav esaslı hiyerarşik yükselme bölümünü yeniden okuyunuz. 3. A. Yanıtınız yanlış ise kademe ilerlemesi bölümünü yeniden okuyunuz. 4. C. Yanıtınız yanlış ise derece yükselmesi bölümünü yeniden okuyunuz. 5. C. Yanıtınız yanlış ise memurların sosyal hakları ve yardımlar bölümünü yeniden okuyunuz. 6. D. Yanıtınız yanlış ise memurların Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü TODAİ'ye tarafından yetiştirilmesi bölümünü yeniden okuyunuz. 7. B. Yanıtınız yanlış ise devlet memurları eğitimi genel planı bölümünü yeniden okuyunuz. 8. D. Yanıtınız yanlış ise sınav esaslı hiyerarşik yükselme bölümünü yeniden okuyunuz. 9. D. Yanıtınız yanlış ise maaşın unsurları bölümünü yeniden okuyunuz. 10. E. Yanıtınız yanlış ise takdir esaslı hiyerarşik yükselme bölümünü yeniden okuyunuz. Sıra sizde. Yanıt anahtarı sıra sizde. 1999 yılında yapılan değişiklik ile orta düzey yöneticilik kademelerine sınav esaslı hiyerarşik yükselme rejiminin kabul edilmesi, özünde liyakate dayalı bir memurluk rejiminin önemli bir ayağını oluşturmuştur. Uygulama, en iyi memurların yöneticilik basamaklarına atanmasını hedeflemektedir. Diğer yandan, bu uygulamanın ne temel sonucu, iyi işleyen bir devlet mekanizmasının ön koşulu olan, nitelikli memurların yönetici olarak atanmasıdır. Sonuçta, iyi işleyen bir devlet mekanizması vatandaşların aldığı hizmetlerin niteliğini yükseltmektedir. Sıra sizde. 1971 yılından bu yana memur maaşlarının gerçek, reel olarak düşmesi, memurların toplumsal konumlarını aşağıya doğru itmekte. Memurlar, alt gelir grupları içerisinde konumlanmaktadır. Diğer yandan memurlar, geçimlik düzeyde maaşlarıyla yaşamlarını sürdürmekte zorluk çekmekte. Bu da memurlara yasada yasaklanmasına karşın, mesai saatleri dışında çalışmak gibi, memuriyet dışında gelir getirici faaliyetlere itmektedir. Maaşların ne gerçek, reel düşüşü, toplumdaki en iyilerin memur olmasının önünü kesmekte. Bu kesim başka alanlara kaymaktadır. Bu olgu da doğrudan vatandaşların aldığı hizmetlerin niteliğini aşağıya çekmektedir. Yararlanılan kaynaklar: Aslan Onur Ender, 2012, Devlet Bürokrasi ve Kamu Personel Rejimi, Ankara, İmge Kitabevi Yayınları, 2, Baskı, Aslan Onur Ender, 2011, Maaş İlişkisi ve Türkiye'de Memur Maaşları, 1970-2008, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 44, Sayı 3, Aslan Onur Ender, 2010, Fordizm'den Postfordizm'e Türkiye'de Memurların Maaş Düzeni, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 43, Sayı 1, Aslan Onur Ender, 2007, 1982 Anayasasına göre Kamu Personel Rejimi, Anayasa Mahkemesi kararları ışığında, Ankara, Seçkin Yayıncılık. Kendimizi sınayalım yanıt anahtarı bu üniteyi tamamladıktan sonra, memurların disiplin rejimini açıklayabilecek, memurların görevden uzaklaştırılmasını tanımlayabilecek, memurların ceza kovuşturmasını tanımlayabilecek, memurların mali sorumluluğunu açıklayabilecek, memurların hizmetle ilişkisinin kesilmesini tanımlayabilecek, memurların emeklilik hakkını açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız. İçindekiler: disiplin, kanunilik, ölçülülük, savunma hakkının dokunulmazlığı, görevden uzaklaştırma, ön inceleme, memurluktan çekilme, memurluktan çekilmiş sayılma, emeklilik. Anahtar kavramlar: amaçlarımız ne, kamu personel hukuku, memurların disiplin rejimi, memurların görevden uzaklaştırılması, memurların ceza kovuşturması, memurların mali sorumluluğu, memurların hizmetle ilişkisinin kesilmesi, memurların emeklilik hakkı. 6, kamu personel hukuku, memur statüsü. 4, disiplin, görevden uzaklaştırma, ceza kovuşturması, mali sorumluluk, hizmetle ilişkinin kesilmesi ve emeklilik. Memurların disiplin rejimi, disiplin rejimi, memurlara belirli edimleri yerine getirme ve yasaklara uyma. Bunun sonucu olarak kamu hizmetlerinin sürekli, düzenli ve gereği gibi vatandaşlara sunulmasını sağlamayı amaçlayan kurallar ve süreçler bütünüdür. Memurların konulan kural ve yasaklara karşı şil ve hallerinde uygulanan yaptırımlar disiplin düzenini oluşturur. Devlet Memurları Kanunu, kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre disiplin cezalarından birisi verileceğini hüküm altına almıştır. Madde 124 yumuşak G2. Memur disiplin rejimi, esas olarak kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla memurların yasa ve diğer hukuki kurallara uymasını, zorunlu kıldığı konuları yapmasını ve yasaklara uymasını sağlamayı hedefleyen yaptırımlar bütünüdür. Disiplin rejiminin ilkeleri: memurların disiplin rejiminin anayasa, yasaları ve içtihatlarla belirlenen ilkeleri bulunmaktadır ve bu ilkeleri ilgili yazında farklı türden sınıflandırılmakla birlikte temel ilkeler şunlardır: kanunilik ilkesi, ölçülülük ilkesi, savunma hakkının dokunulmazlığı ilkesi, aynı şil ve hale birden fazla ceza verilememesi ilkesi, geçmişe yürümezlik ilkesi, lehte olan hükmün uygulanması ilkesi, şüpheden sanık yararlanır ilkesi, bir derece haşf ceza verilmesi yetkisi, aleyhde düzeltme yasağıdır. Kanunilik ilkesi, memurlara verilecek disiplin cezaları ancak yasa ile belirlenir. Bu çerçevede, ceza hukukunun temel ilkesi olan kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi, disiplin rejiminde kanunsuz disiplin cezası olmaz ilkesine dönüşmüştür. Bu ilkeye göre, disiplin hukukunda ancak yasa ile belirlenen cezalar memurlara verilebilir. Disiplin cezaları, idari düzenleyici işlemlerle ya da amirin takdiri ile çeşitlendirilmez, yeni ceza türleri ihdas edilmez. Diğer yandan, ceza hukukunda kanunsuz suç olmaz iken memur disiplin hukukunda kanun tarafından belirlenmemiş şil ve haller suç olarak kabul edilir ve bu suçlara ceza verilir. Devlet Memurları Kanunu'nu aşağıda göreceğiniz gibi cezalara denk gelen suçlarda sayma usulünü benimsemiştir. Ancak, devlet memurları kanununun 124. maddesine göre yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren şey ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara da aynı deviden disiplin ceza memur statüsü 4. Disiplin, görevden uzaklaştırma, ceza kovuşturması, mali sorumluluk, hizmetle ilişkinin kesilmesi ve emeklilik. Memur disiplin rejimi, esas olarak kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla memurların yasal ve diğer hukuki kurallara uymasını, zorunlu kıldığı konuları yapmasını ve yasaklara uymasını sağlamayı hedefleyen yaptırımlar bütünüdür. Memurların disiplin rejiminin anayasa, yasaları ve içtihatlarla belirlenen ilkeleri bulunmaktadır. Bu ilkeleri ilgili yazında farklı türden sınıflandırılmakla birlikte temel ilkeler şunlardır. Kanunilik ilkesi, ölçülülük ilkesi, savunma hakkının dokunulmazlığı ilkesi, aynı şey ve hale birden fazla ceza verilememesi ilkesi, geçmişe yürümezlik ilkesi, lehte olan hükmün uygulanması ilkesi, şüpheden sanık yararlanır ilkesi, bir derece haşr ceza verilmesi yetkisi, aleyhde düzeltme yasağıdır. Lar verilir. Bu hüküm doğrultusunda, yasada sayılan şey ve hallere benzer eylemlere aynı türden disiplin cezaları verilir. Böylece, yasa, ilgili merceğe suç bakımından bağlı kıyas yetkisi tanımıştır. Ancak bu kıyas yetkisi, yasa ile sınırlandırılmıştır ve buna göre ilgili merci, suç için kıyas yaparken ölçütü nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemler olmak zorundadır. Yasanın en haşr ceza ile cezalandırılmasını öngördüğü şil ve duruma benzer bir eylemin ortaya çıkması durumunda ilgili merci, bu eyleme en ağır cezayı takdir edemez. Memur disiplin hukukunda kanunsuz disiplin cezası olmaz ilkesi katıksız olarak uygulanırken disiplin suçlarında neden kanun tarafından belirlenmemiş şil ve haller suç olarak kabul edilmekte ve bu suçlara ceza verilmektedir. Kanunilik ilkesi, anayasanın 128. maddesinin 2. fıkrasından vücut bulur. 128. Maddenin 2. fıkrasında memurların bütün özlük işlerinin yasa ile düzenlenmesi hüküm altına alınmıştır. Ancak yasa koyucu, suçlar yönünden bu ilkede kısıntı yapmıştır. Ayrıca belirtmek gerekir ki devlet memurları kanununun 1965 tarihli ilk biçiminde suçlar yönünden bütünüyle bir kıyas serbestisi var iken bu usul 1972 yılında 2 sayılı kanun hükmünde kararname ile terk edilmiş ve kanımızca ilgili merciğin suçlar yönünden kıyas serbestisi yasanın çizdiği çerçeve ile sınırlandırılmıştır. Ölçülülük ilkesi, memura verilen disiplin cezası ile suç arasında adil bir dengenin bulunmasıdır. Ölçülülük ilkesi, ilgili merciğin, memurun suçu ile ilgili kıyas yaparken diğer yandan suça ceza takdir ederken ve aynı zamanda memurun suçu işlerken kastı olup olmadığı, suçun ortaya çıkış biçimi ve memurun idaresi dışındaki etmenlerin varlığında göz önüne alması gereken bir disiplin ilkesidir. 124. maddede, kıyasa ilişkin kabule edilen ölçüt özünde ölçülülüğe işaret etmektedir. Buna göre ilgili merciğin kıyas yaparken ölçülü olması yasanın emridir. Savunma hakkının dokunulmazlığı ilkesi, memur disiplin rejiminin bir diğer temel ilkesi olan savunma hakkının dokunulmazlığı kaynağını anayasadan alır. 1982 Anayasası'nın 129 yumuşak G 2. maddesinde memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları mensuplarına savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilemez hükmü kabul edilmiştir. Bu hüküm, kişi yönünden memurlar ve diğer kamu görevlileri dışında kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları mensuplarını da kapsamaktadır. Bu ilkeye göre disiplin sürecinde memurun savunma hakkı kısıtlanamaz ve savunma hakkı tanınmadıkça memura disiplin cezası verilemez. Memura savunma hakkı tanınmadan disiplin cezasının verilmesi durumunda işlem bütünüyle sakatlanmıştır. Devlet memurları kanunu, anayasal ilkeyi yaşama geçirerek devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Madde 130, hükmünü kabul etmiştir. Bu doğrultuda memurun iznat edilen suçu öğrenmesi, savunmasının alınması ve 7 günden az olmamak üzere savunması için süre tanınması esastır. Aynı şil ve hale birden fazla ceza verilememesi ilkesi, bu ilke, ceza hukukundan kaynak bulmaktadır. Buna göre memura, bir disiplin suçu için yalnızca bir disiplin cezası verilebilir. Suçun tekrarı halinde memura yeni bir disiplin süreci ile yeni bir disiplin cezası verilebilir. Diğer yandan, aşağıda göreceğimiz gibi disiplin suçunu teşkil eden şil aynı zamanda Türk Ceza Kanunu kapsamında suça da isabet edebilir. Memur, aynı şil ve durumundan dolayı yasanın birden fazla hükmü 124 Kamu Personel Hukuku 1982 Anayasası'nın 129 yumuşak G 2. maddesine göre, memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları mensuplarına savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilemez. İhlal ettiğinde ilgili merci, birden fazla cezaya hükmedemez ya da cezaları içtima ettirerek daha da ağırlaştıramaz. Şil ve durum için gerektiren en ağır cezaya isabet eden hükmü uygulayarak tek bir cezaya hükmedebilir. Geçmişe yürümezlik ilkesi. Memura verilen disiplin cezası, geçmişe etkili biçimde verilemez. Geleceğe yönelik olarak etki doğurur. Lehte olan hükmün uygulanması ilkesi. Bu ilke kaynağını ceza hukukunun genel ilkelerinden alır. Genel olarak memur, disiplin suçunu oluşturan şil ve durum ortaya çıktığı zamandaki yasa hükümleri çerçevesinde cezalandırılır. Ancak, henüz ceza süreci tamamlanmadan, yani ceza verilmeden önce, uygulanan hükmün değişmesi durumunda memurun lehine olan önceki hüküm ise önceki, yürürlükte olan ise yürürlükte olan hüküm uygulanır. Şüpheden sanık yararlanır ilkesi. Bu ilkeye göre memurun isnat edilen suçu işlediği somut olarak kanıtlanamamış ve soyut nitelikte iddia ve deliller söz konusu ise memur cezalandırılamaz. Bir derece haşif ceza verilmesi yetkisi. Bu yetki devlet memurları kanunu ile ilgili mercilere verilmiştir. 125. maddenin hükmüne göre geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece haşif olanı uygulanabilir. Bu hükmün ödül veya başarı belgesi alan ibaresi 2011 yılında değişmiştir. Buna göre geçmiş hizmetleri olumlu olan ve yasanın 122. maddesi doğrultusunda ödül ve başarı belgesi olan memurlara ilgili merci tarafından bir derece düşük disiplin cezasına hükmedilebilir. Yasada disiplin cezaları en harçlıdan en ağırına doğru sıralanmıştır. İlgili merci, bu sıralamaya göre bir alt cezayı verebilir. Diğer yandan, en harf ceza olan uyarma cezası gerektiren durum için ilgili merci, memura hiç ceza verilmemesine hükmedebilir. Danıştay'ın, geçmişteki hizmetleri olumlu olan ve geçmişte uygulanan ancak günümüzde kaldırılan sicil düzeninde iyi ya da çok iyi sicili olan memurlara bir alt ceza verilmesi konusunda ilgili merciğin yetkisinin bağlı yetki olduğu yönünde baskın görüşü bulunmaktadır. Diğer yandan, fıkranın ilk halinde mevcut olan iyi veya çok iyi derecede sicil alan ifadesi yerine, 2011 yılında yapılan değişiklikle ödül ya da başarı belgesi alan ifadesi bu yetkinin uygulama alanını daraltan bir sonuç yaratmıştır. Ayrıca eklemek gerekir ki Danıştay'ın, disiplin kararında memurun geçmişteki olumlu hizmetleri durumunun da tartışılması yönünde kararları bulunmaktadır. Aleyhde düzeltme yasağı, memurların verilen disiplin cezasına karşı itiraz hakları bulunmaktadır. Devlet memurları kanununa göre aşağıda inceleyeceğimiz gibi memura verilen ceza itiraz merciğini değiştirmektedir. Yasanın 135 yumuşak G 4. maddesine göre itirazın kabulü halinde disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı haşletebilir veya tamamen kaldırabilirler. Bu çerçevede ilgili merci, memurun itirazı sonrasında itirazı kabul ettiği takdirde verilmiş olan cezayı memurun aleyhine düzeltemez, dolayısıyla cezayı artıramaz. Disiplin cezaları devlet memurları kanununda disiplin cezaları 5 türe ayrılmıştır. Madde 125. Yasa bu cezaları en harçlıdan ağırına doğru sıralamıştır. Bu cezalar aşağıda yer almaktadır. Uyarma. Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Kınama. Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. 125.